أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله إذا أراد بقوم خيرا ابتلاهم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخْطُ Allah, hayrını, iyiliğini istediği bir toplumu belalarla deneyerek imtihan eder. Gerçek şu ki, mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü oranındadır. Allah, bir toplumu severse, onu belalarla dener, imtihan eder. Bunun sonucunda kim yaşadığı sıkıntılardan razı olur, hoşnut olursa, Allah'ın rızasına ulaşır. Kim de hoşlanmaz, isyankar davranırsa, ona da öyle davranılır. İmtihan hayatını anlatan bir hadisle karşı karşıyayız. İşte bu dünya hayatı. Bizim isteğimize bağlı olmadan Allah nasıl isterse öylece yaptığı bir imtihan programı. Fakat ki elhamdülillah Allah'ın adaletine inanıyoruz. Rahmet ve merhametine inanıyoruz. Bu imtihanın bizim için hayır olduğuna inanıyoruz. Ya da bu imtihanda Allah'ı razı etmek istememizin bizim başarımız için birinci ve tek sebep olduğuna inanıyoruz. Bir gayret, bir sayu gayret, bir hareket, bir çaba, işte o kadar imtihanda kazanmak için yeterli sebep olabilecektir. Çünkü, la havle ve la kuvvete illa billah konusunda, isyanlardan kaçabilmek için gerekli güç ve kuvvet, itaatte bulunabilmek için gerekli güç ve kuvvet, ancak Allah'ın vermesi ve dilemesiyledir manasına geleceğine göre, biz de sadece sağ etmek, istemek, teşebbüs etmekle sorumluyuz. Bakalım Aleyhissalatü Vesselam'ın sözlerini bir bir yeniden üzerinde düşünerek hatırlamaya çalışalım. اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ بِقَوْمٍ خَيْرًا Hadiste bu bölüm ikinci defa ve اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا şeklinde ifade edilmiştir. Yani Allahu Teala bir kavmin hayrını isterse, ikincisinde de Allahu Teala bir kavmi severse, demek ki sevmesi ve hayrını istemesi aynı şeydir. Peki söyleyin, Allahu Teala hangi kavmin hayrını istemez? Mümkün mü? Yarattığı insanların hayrını istemez olur mu? Fakat herkesin hayrını isteyen Allah ama herkesi sevmez. Onun istediği gibi hareket edenleri sever. Lakin bu hadiste öğrendiğimiz başka bir kıstas, bir başka ölçü çıkıyor karşımıza. Allahu Teala herkesin hayrını ister. Tamam, bunu anlıyoruz. Hayrını istediği herkesi imtihan eder ama hayrını istediği herkesi imtihan etmesi yanında sevdiği insanları da yine de imtihan eder. Yani sevilen insanların, sevgiye layık olan insanların, sevgiye mazhar olan insanların imtihandan muaf tutulmaları söz konusu değildir. Allahu Teala insanları sever, kavimleri sever. Evet, onlar eğer kulluk yaparlarsa sever fakat. Yani Allah'ın istediği gibi bir hayata razı olurlarsa, Allah'ın imtihanına rıza gösterirlerse, onlara da rıza gösterecektir. Allah'ın rızasına kavuşacaklardır. Değilse azap ve gazap onları bekliyor, Allah korusun. Buna göre, اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ بِقَوْمٍ خَيْرًا Allah bir kavmin hayrını isterse, bir kavme hayır isterse, onların cennete gitmesini isterse, cehennemden kurtuluşunu isterse, اِبْتَلَاهُمْ Onları imtihan eder. Peygamber göndererek imtihan eder. Darlık, zorluk ve sıkıntıyla imtihan eder. Ama vererek imtihan eder ya da alarak imtihan eder. İstediklerini onlara sunarak imtihan eder ya da istediklerinin dışında istemediklerini vererek imtihan eder. Lakin şöyle bir ölçüyü unutmuyoruz. İnne izamel cezai ma'a izamil belai. Gerçekten mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü oranındadır. Yani insanlar ne çeşit imtihana tabi tutulurlarsa işte onun sonucu olarak onlara mükafat verilecek. Yani ödüllendirileceklerdir. Hatta tersine cezaya layık olanların da cezası imtihanları oranındadır. Ya Rabbi, beni böyle büyük imtihanlara tabi tutmasaydın da cezam da büyük olmasaydı demeye de kimsenin yetkisi yoktur. Çünkü imtihanda bir adalet söz konusudur. Allah herkese cennete gitme imkanlarını kolaylaştırır. Aslında cehenneme gitme imkanları da o denli yakındır, kolaydır, insanların önündedir. Fakat Allah rahmet, şefkat ve merhametiyle insanların cennete gitmesinden yanadır. Onları uyarır, tazarru ve niyazda bulunsunlar, boyun büksünler, Allah'a kul köle olsunlar diye şartları ona göre hazırlar Allah. Ama her şeye rağmen ilgisiz davranır ya da ilgi kesmeye çalışırsa insanlar cennete gitmek istemediklerini beyan eder. İlla da ısrarla cehenneme gitmek istediklerini ortaya koyarlarsa o zaman da cezaları o denli büyük ya da tersine mükafatlar o denli büyük olacaktır. Ve inna Allahu azza ve celle iza ahabba kavmen ibtelahum. Yine aynı şekilde Allah bir kavmi severse daha önceki konumundan, teslimiyetinden, rızasından dolayı, kabulünden dolayı, sahi gayretinden dolayı bir kavmi severse yine onları imtihana tabi tutmaya devam eder. Dünyada kaldığı sürece kişi can boğaza gelinceye kadar imtihana tabidir. Vererek ve alarak gece ve gündüzde, sabah ve akşam, iyilik ve kötülük ortamında dışarıdan her bir şeytan ve dostları bunu kendisine kulluğa çağıracağı bir ortamda ama Allah-u Teala da onu hayra ve hakka kulluğa itaata çağıracağı bir ortamda imtihana tabi tutar. فَمَنْ رَضِيَ Kim ki bu imtihan sorularına razı olur. Allah bununla bana hayır murad ediyor. Ben bununla Allah'ı razı edeceğim. Ben de bundan razıyım derse فَلَهُ الرِّضَى Ona Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızası ona ulaşır. وَمَنْ سَخَطَ Kim de hoşlanmazsa bu sorulardan, kim de isyan ederse, kim de öfkelenir, gazaplanırsa فَلَهُ السُّخْطُ Ona da öyle davranılır. Ona da azap edilir, ona da gazap edilir. İmtihan sorularına tabi ve teslim olmak müminin şiarıdır. Gerçi işin aslı başka çaremiz de yoktur. Yani Allah oğul vererek imtihan etti, derken bir oğlunuz daha oldu, sonra bir oğlunuz daha, bir de kızınız oldu. Aman Allah'ım, bir eviniz vardı, ikinci doğumdan sonra daha geniş bir ev sahibi oldunuz, üçüncü çocuktan sonra bir büyük dükkan sahibi oldunuz, dördüncü çocuktan sonra sanki dünya önünüze açıldı derken Allah onlardan birini daha sonra bir başkasını alıverdi. Razı olun, veren o idi, alan da o elbette, verirken nasıl senin hayrına idiyse alırken de kabul et ki senin hayrınadır, bunu böylece kabul et. Yani hadi diyelim kabul etmedin, tepindin, göklere çıktı avazın, feryat figan ettin, evini başına yıktın, dünyaya kendince kıyamet kopardın, her şey karanlık, kapkaranlık bir dünyada kaldın, dünyayı yıktın, enkazının altında kaldın, yine sıkıntıyı sen çekersin, yine karardan değişen bir şey olmaz. Yani gel, herkes en iyisi kendisine böyle desin, gel teslim ol, başka çaren yok. Hani farklı adammış Nasreddin hocalar varmış ya, onlardan birine bir gün sormuşlar. Demişler ki Allah'la aran nasıl hoca? Demiş ki vallahi iyi gidiyor. Evet ama 40 yıldır hep onun dediği oluyor. Söyleyin başka çare var mı? Hadi isterseniz bir kere de sizin dediğiniz olsun diye Allah size izin verecek olsa, aklınız başınızdaysa ne demeniz gerekir? Aman ya Rabbi! Ben bugünümü bilmem ki yarınımı bilsem, ben benim adıma benim bugünüm, yarınım ve bütün insanlık adına ben hayrı sen gibi bilemem, kimse sen gibi bilemez ki ben senden o hakkı alıp bana versen desem demeli değil miyiz? Evlilik arefesinde evlenmek için aday arayanlara benzer sözler söylemişimdir. Derim ki, hadi diyelim ki Allah sana haber gönderdi. Tam senin istediğin gibi bir eş, sen söyle Allah'a, Allah sana aynısını yaratıp gönderecek yanına dese, ne dersin diyorum. Genç seviniyor, gözleri ışıl ışıl, neredeyse tarife başlayacak, aman diyorum sakın ha cahillik etme, böyle bir durumda sana düşen ola ki, bilmedin mi, şöyle demeli değil misin, ya Rabbi ben bugünümün hayrını, ben dünümün hayrını bilmem ki, yarını nereden bileyim, sen benim hayrıma olanı bana verirsin, sen bana, senin vereceğine tabi ve teslim olmakta yardım ver ya Rabbi demelisin diyorum. Evet, rıza gösterelim, razı olalım, ev vererek, dükkan tezgah vererek, oğul kız vererek, akıl fikir firaset vererek imtihan ediyor. Evet, o dönem ona layıkmışız. Peki ya alarak imtihan ederse? Öylece devam ederse sapacağımız endişesini neden hiç aklınıza getirmezsiniz? Ama nedense insanlar hep kazanarak, hep var olarak imtihandan yanalar. Ama düşünün, verilerek imtihan edenlerin sapma ve sapıtma oranı, alınarak imtihan edenlerin sapma ve sapıtma oranından her zaman fazladır. Ama maalesef insanoğlu, şeytanın galiba desisesi, ivası ve saptırmasıyla, yine de her şeye rağmen verilerek imtihan olmaktan yanadır ve hep verilsin ve hep verilsin derdindedir. Hadisi tekrar okuyorum. İnna Allahe iza erade bi kavmin hayran ibtelahum. İnna izamel cezai ma izamil bela. Allah hayrını ve iyiliğini istediği bir toplumu belalarla deneyerek imtihan eder. Gerçek şu ki, mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü oranındadır. Bela imtihan demektir. Ve inna Allahe azze ve celle izâ ehabbe kavmen ibtelâhum. Allah bir toplumu severse, onu belalarla dener imtihan eder. Femen radiye felehur rıda ve men sakata felehus suhtu. Kim ki bunun sonucu, o imtihan sonucu, yaşadığı sıkıntılar, başına gelen sorular konusunda Allah'ın böyle imtihanına razı olur, bu imtihandan hoşnut kalırsa Allah'ın rızasına ulaşır. Kim de hoşlanmaz, sevmez, isyankar davranır, öfkelenirse ona da öyle davranılır. Öfke, gazap onu bekler. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً اَحَبَّ اَنْ تُرَى عَلَيْهِ. Allah, bir kuluna maddi ya da manevi nimet verdiğinde, onun o verilen nimetlerin kulunda görülmesini sever. Toplumda farklı anlaşıldığını zannettiğim, zaman zaman hiç ilgisiz, ama murad-ı Resul'e ilgisiz olduğunu zannettiğim bir açıklamayla insanlar bu hadisi kendi görüş, fikir ve beyanlarına delil olarak serdederler. Zannettiğim diyorum, elbette Allah'ın ve Resul'ünün ne kastettiğini tam bildim demeye kimin yetkisi ola? Ama bilebildiğimiz kadarıyla bunu diyen peygamberin kendisi ve yanındaki arkadaşları bu hadisi nasıl anlamışlarsa, oradan hareketle bugünün insanların anlayışlarının yanlış ve bozuk olduğuna inanıyorum. Efendim, Allah nimet vermişse kişiye, onu üzerinde taşımalıdır şeklinde bir anlayış. Ne dersiniz? Aslında bunu diyenler de, gerçi bunu yapmıyorlar fakat, mesela, bir oğlu daha, bir de kızı oldu. Nimet mi? Ha, ben öyle kabul ediyorum. Sen de nimet kabul edersen diyesim geliyor, sırtında taşı arkadaş. Olmadı mı? Onlar nimet değil, at sırtından, düşsünler yere fark etmez. Sen diğer nimetlere bak. Altınlar, gümüşler mi? Tak takıştır her yerine, boynundan kulaklarına, belinden eline kadar, ayakların dahil, her taraf altın ve gümüş dolsun. Taşıyamayacağın kadar, yani hareket edemeyeceğin kadar, senin için pranga anlamına gelecek kadar dolunca, artık sen düşün, hani Allah'ın verdiği nimetler üzerinde görülecekti ya. Öyle olur mu söyle? Peki sen, cam fabrikası sahibisin, her tarafında cam olsun. Bazen de ayna yapıyor musun? Sağına soluna aynalar yapıştır. Sana aynalı baba desinler. Olmadı mı? Dahası, daha güzelini söyleyelim. İstersen mermer fabrikaların olsun. Mermer atölyelerin olsun. Hadi oradan alacağın, boynuna geçirebileceğin ya da sırtında taşıyacağın miktarları sen göster. Ama olmadı mı? Yanlış mı, beceremedin mi, taşıyamadın mı? Maketler üret bununla ilgili. Plaketler üret. Şöyle omuzlarına yerleştir. Yani alnına, boynuna, koluna, bileklerine, ayaklarına takmaya çalış. Ya da sırtına giydiğin, giyebileceğin her bir elbisenin her bir tarafında seni anlatan, sana ait nimetler, apoletler olsun. Beğenmedin mi? Ama bak hadisi ben tekrar okuyorum. İnna Allahu azza ve celle idâ en'ame alâ abdin ni'meten ehabbe en tura aleyh. Allah bir kula nimet verdi mi, maddi ya da manevi nimet verilmişse, onun, yani o nimetin kulun üzerinde görülmesini sever Allah. Öyleyse Allah'ın verdiği nimetleri sen üzerinde göstereceksin. Göstermek zorundasın. Ben hadisi zaten böyle biliyor ve böyle inanıyorum ama nimetlerin kişinin üzerinde gösterilmesi, bence onlarla şükredilmesi anlamına gelse, yani ekmek ve su nimetine nail olmuşsun, kendin yemek zorundasın, çoluk çocuğuna ikram edeceksin ama misafirin de bulunsun, para mal mülk nimetine nail olmuşsun, onlarla sen kulluk yapacak, başkalarının kulluk yapmasına sebep olacaksın. Göz ve görme nimeti, kulak ve duyma nimeti, ağız ve konuşma nimetine nail olmuşsun. Allah sana bunları vermişse, bunlar senin üzerinde şükür için kullanılan, görülen nimetler olmalı. Yani o ağzınla sen Hakk'ın sözcüsü, o gözünle sen Hakk'ın gözcüsü olmak zorundasın. Allah sana kulak verdiyse, sen de Allah'a kulak vermek zorundasın. Dikkat et, bak nelere kulak vermişsin bugüne kadar. Vazgeç, inat etme, Allah'ı dinle, peygambere kulak ver. İşte böyle. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanmak, yani şükretmek, verilen nimetleri üzerimizde taşımak. Öyle ama bugüne kadar hiç kullanmadım. Allah bana evlat verdi nimet olarak, mutlu bir yuva verdi nimet olarak, hısım akraba verdi anlayışlı nimet olarak, konu komşu verdi dost olarak, arkadaş verdi can olarak, canan olarak, ama ben bunları hiç kullukta kullanmadım diyebilen birisi, o nimetleri üzerinde göstermemiş demektir. Değilse, madem ki Allah bana para verdi, imkan verdi, ben şöyle dünyada bir numara köşk, saray ve kaşane yapsam, sonra onun içini de envai türlü çeşit alet, edevatla doldursam, ama nice kapkacaklar da bulunsa, ben şeytanlık yapmış olmayayım ama, dünyada bin yılı geçmiş tarihe ait nice eşya varsa onları da toplasan, bak nice paran var senin, dünyada bir numara bir müze yapsan, ama bin yıl, hadi istersen 500 yıla kadar inebilirsin, sende olan kimse de olmasa, bütün tarihi yapıları satın alsan, o senin olsa, senin adın kazınsa, üzerine yapıştırılsa, her tarafta senin adın anılsa, öyle mi? Ben onları bilmiyorum. Allah sana eğer maddi manevi nimetler vermişse, sen onu göster üzerinde. Onlarla kulluk yap ki, böylece Allah da seni sevsin. اِنَّ اللّٰهَ بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَجَ فِي الْيَقِينَ وَالرِّضَى وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخْتِ Allah-u Teala, adaletiyle şu ölçüleri ortaya koymuştur. Sevinç ve ferahlık, İşte onlar Allah'ın seçtiğine razı olup ona kesin imanlı olmakla elde edilir. Üzüntü ve kederin sebebi ise şüphe edip durmak ve gönül huzuruyla bağlanmamaktır. Allah adaletiyle insanlardan istediği, hayata koyduğu adalet ölçüleriyle şu gerçeği ortaya koymuş. Ce'ale ravha vel ferace fil yakin ve rıda. Yani sevinç ve ferahlık, kurtuluş ve rahat, huzur ve sükun sadece yakinde ve rızadadır. Yakin ve rıda. Kelimeler aslında belki şu anda konuşan ve dinleyen neslin babasının dedesi döneminde günlük dilde ekmek gibi su gibi kullanılıyor, gönle ferah veriyordu. İnsanlar böylece mutlu oluyorlardı. Mutluluklarını ifade eden bu kelimeleri her gün kullanıyorlardı. Ama şimdi tarihten bu yana unutulmuş kavramlardan biri gibi geliyor sanki insanlara. Anlatınca da anlam kaybına sebep olmuş kelimeler gibi ne dediğimizi ne diyeceğimizi bilemeyeceğimiz bir ortamda kendimizi buluyoruz. Sanki ta uzaklarda kalmışız, ne dediğimizi bilemiyoruz, sanki biraz yaklaşmaya çalışıyoruz o kadar. Değilse işin özüne muttali olmak çoktan kaybolmuş. El-yakîn ve er-rıda. Anlayabildiğim kadarıyla yakîn kelimesi, kişinin künhüne vakıf olduğu bir bilgi ama kendisine mal ettiği bir bilgidir. Yani işin özünü anlamak, işin künhüne vakıf olmak, meseleyi bilmek, neye mal olduğunu, nereden geldiğini, ne dediğini, ne istediğini bilebilmek, nerede durduğunu, nerede durulması gerektiğini bilmek. Allah'ın dediği gibiye yakın bir bilgi. Yakîn. Kalbi mutmain eden, gönlü sükuna eriştiren bir bilgi. Hem ki yakin, mesela "Ve'bud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin" ayetinde bu işin tam bilinmesi anlamına da gelir. Yani insan öldükten sonraya ait bilgilerle yaşıyordu ya, bak öleceksin sonra, bak öldükten sonra, bak sen ölürsün ondan sonra deniliyordu da, bir şeyler sıralanıyordu ya, mezarda, kabirde, melekler, hesaba çekecek olanlar, ölüm ve sonrası adına nice bilgiler vardı ya, kişinin önüne sunulan, bütün bunlar ancak ölünce anlaşılacak, ölünce kesin bir anlayış kazanılacaktı. İşte ona ölüm deniliyor, yani yakın deniliyordu. Hatta ye'tiyekel yakîn, ölüm gelinceye kadar sen ibadete devam et diyordu Allah. Peygamberimiz şahsında bütün insanlara. Öyleyse yakîn, kesin bir bilgi, net bir bilgi, bir kulluk bilgisi, bir Allah tanıma bilgisi, bir vahye muttali olma bilgisidir. Rıda ise, bizden istenen kulluğa razı olmak, hatta aleyhissalatü vesselamın bir başka sözüyle daha rahat söyleyelim, radıytü billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyya. Rab olarak hayatıma program çizmeye tek yetkili, kulu kölesi olacağım tek varlık olarak Allah'tan razıyım, hoşnudum, memnunum. Onun bana elçisi, kendisi gibi olmak zorunda olduğum şahıs, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselamdır. Onun peygamber oluşuna razıyım, hoşnudum, memnunum ben. Kitabım Kur'an olarak, dinim İslam olarak ben memnunum, razıyım demektir. Bir seferinde bunu söyleme makamında Hazreti Ömer Efendimiz'den bir hatıra var da, bir seferinde Hazreti Ömer Efendimiz Tevrat'tan kimi parçalar bulur, görür, bakar okur ki Aleyhissalatü Vesselam'ın dediklerinin tıpkısının aynısına destek. İslam'ı destekleyen sözler. Demek bozulmamış Tevrat ayetleri. Sevinir. Bilmez sonucu. Koşarak gelir Peygamberimizin huzuruna. Başlar okumaya ama aleyhissalatü vesselam memnun olmaz. Yüzü ekşimiştir. Sararıp solmuş, canı sıkılmıştır. Huzuru bozulmuştur. Derken oradakilerden biri, Şeker Hazreti Ömer Efendimizin elinden eteğinden Allah'tan kork görmüyor musun peygamberimizi deyince birdenbire kendisine gelir, atar elindeki sayfaları ve der ki Rab olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed Aleyhisselam'dan ve din olarak İslam'dan bir de kitap olarak Kur'an-ı Kerim'den razı oldum. Yeter bana başkasını istemiyorum, sen de razı ol ya Resulallah der ve Aleyhisselatü Vesselam memnun olur. İşte rıza budur. Allah bizi ne ile imtihan ediyorsa ona rıza. Vererek imtihan ediyorsa rıza, alarak imtihan ediyorsa rıza. Kur'an'da dediklerine, sünnette beyan ettiklerine rıza. Bize verdikleri beden ve programına, bize sunduğu hayat programına, sema ve arzdaki hayata, içimiz ve dışımızdaki aleme, Allah'tan gelen her şeye, gelebilecek her şeye, Allah'ın hakimiyetine, etkinlik ve egemenliğine, ilah ve Rab oluşuna, yani Allah'a rıza, peygambere rıza, kitaba rıza, dine rıza ve Müslümanların Müslüman kardeş olarak bize yaptıklarına rıza. Bu da var mı ki? Ben onun da rıza bölümüne gireceğini zannediyorum. Çünkü hani kabirde hatırlatıyorlar gerçi ama bir de hayatta hatırlatsalar diye aklıma gelir. Ve bil müminine ihvana bir rıza söz konusudur. Yani ben diyeceğiz. Kabirde bunu hatırlayacağız. Ben diyeceğiz. Allah'ı Rab olarak, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak, Kur'an'ı kitap olarak, İslam'ı din olarak kabul etmişim. Kıblem Kabe'dir ama özellikle bir konu daha var. Müminleri de kardeş kabul etmişim. Onların da kardeşliğinden razıyım. Ama yetmez imkanları, ama onların sahtekarlıkları, ama onların günahları ve günahkar durumları olsun. Ama ben onların kardeşliğinden razıyım ve ben onlarla beraberliğe razıyım. Ben onlarla cennete gitmeye razıyım diyeceksiniz. Hatta bu konuda ben bugüne kadar öğrendiklerimden 4 ölçü öğrenmişim. Paylaşıyorum sizlerle. Eksiğimi beraber tamamlayalım. Fazlaysa birlikte düzene koyalım. Ama ben bu kadara inanıyorum. Karşımdaki insanda şu 4 özellik varsa o benim kardeşimdir ve ben onun parçasıyım. Ben ondan razıyım ve ben onunla cennette olmak istiyorum. 1. O kişi Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim de Muhammed Aleyhisselam diyorsa, efendim bunu yaşıyor, yaşamaya çalışıyor, yanlış yapıyor, doğru biliyor, anlamadan söylüyor, tartışmıyorum, bunu böylece iddia ediyor ve söylüyorsa, 1. 2. İslam'ın istediğini yapınca seviniyor, yapanı görünce sevinip onu da seviyorsa, İslam'ın istediğini yapınca seviniyor, yapanı görünce onu da seviyor ve seviniyorsa. 3. İslam'ın istemediğini yapınca üzülüyor, yapanı görünce de üzülüyorsa. Hem kendisi, hem İslam'ın istemediği, hem onu yapacak, hem de üzülecek. Evet, insandır, günaha girince üzülüyorsa, ama aynı şekilde bir başkasını da görünce ona da üzülüyorsa. Ve 4. Müslümanların en alt seviyesindeki bir Müslümanı, ne demek öyle? Elbette, en üst seviyede Peygamberimizden sonra Ebu Bekir Efendimiz'i kabul ediyorsak, yani aşere-i mübeşşereyi, yani ashab-ı güzini, ondan sonra tabiini, ondan sonra etba-ı tabiini kabul ediyorsak, yani insanlar elbette derece derece Müslümansa, en üst seviyedekilere rağmen, hani en alt seviyede bir Müslüman vardır ya, günaha batmışken batmıştır, büyük günahlara gömülmüştür, nice yanlışları vardır, nice isyanları vardır, nice hataları vardır ama her şeye rağmen Müslümandır ya, işte en alt seviyedeki Müslümanı, kafir dünyanın en iyi bilinen, en üst seviyesindekine tercih ederek, hayır, Müslüman benim kardeşimdir, ben onu ona tercih ederim diyorsa, işte o benim kardeşimdir ve ben onun kardeşliğine razıyım. Devam ediyor Aleyhissalatü Vesselam. Ve ce'alel hemme vel hazene. Bir de Allahu Teala üzüntü ve kederin sebebi olarak da fişşekki ve suht, şüphe edip durmak ve gönül huzuruyla bağlanmamayı, sevmemeyi, gönülden ferahlıkla, bir sükunet, bir itminanla kabul etmemeyi göstermektedir. Yani insanlar şüphe edip dururlarsa, gönül huzuruyla bağlanmıyorlarsa, kalpte bir itminan yok, biraz da öfke ve sıkıntı varsa, işte bu üzüntüye ve kedere sebep olur. Hadisi tekrar okuyorum. اِنَّ اللّٰهَ بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَجَ فِي الْيَقِينِ وَالْرِضَى وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّقْتِ Allah adaletiyle şu ölçüleri ortaya koymuştur. Sevinç ve ferahlık Allah'ın seçtiğine razı olup ona kesin imanlı olmakla elde edilir. Üzüntü ve kederin sebebi ise şüphe edip durmak ve gönül huzuruyla bağlanmamaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.